Ayrım 8.
Bu buğday tarlasında oturup dururken düşündüğü gibi 30 değil, sadece 18 Napolyon altının kaldığını saptadı. Ama B nokta nokta kentinde gardiyanın karısının odasında sabahleyin hafif süvari erinin çizmelerin astarına yerleştirdiği küçük elmaslar vardı elinde. Bu pek aniden yok oluşu derin derin düşünürken altınlarını da elinden geldiğince iyi gizledi. Acaba bu benim için kötü bir belirti mi diye düşünüyordu. Başlıca üzüntüsü şu soruyu onbaşı Aubrey'e yöneltmemiş olmasıydı. Ben gerçekten de bir savaşa katıldım mı? Kendisine katıldı gibi geliyordu. Eğer bundan kesinlikle emin olabilirse mutluluğun doruğuna erişebilirdi. İçinden bununla birlikte bir tutuklunun adını taşıyarak savaşa katıldım. Cebimde bir tutuklunun yol kağıdı vardı. Üstelik üniforması sırtımdaydı diye geçirdi. İşte gelecek için uğursuz bir şey. Rahip Blaney buna ne derdi acaba? Ya şu cezaevinde ölen bahtsız Bulo? Bütün bunlar hiç de hayra alamet değil. Yazgı beni cezaevine sürükleyecek galiba. Fabris, hafif süvari Bulo'nun gerçekten suçlu olup olmadığını öğrenmek için çok şey verirdi. Anımsadığına göre ona öyle geliyordu ki B nokta nokta kentindeki gardiyanın karısı da bu süvarinin sadece gümüş sofra takımlarını aldığı için değil, üstelik bir de bir köylünün ineğini çaldı ve köylüyü aşırı derecede dövdüğü için tutuklandığını söylemişti. Fabris günün birinde hafif süvari Bulo'nunkiyle herhangi bir benzerliği bulunan bir suçtan hapse atılacağından hiç mi hiç kuşku duymuyordu. Dostu Rahip Blaney'i düşünüyordu. Ona danışabilmek için neler vermezdi ki? Ardından da Paris'ten ayrıldığından beri halasına hiç mektup yazmadığını anımsadı. Zavallı Gina diye söylendi. Bunun üzerine gözleri yaşarmıştı ki ansızın hemen yanı başında hafif bir gürültü işitti. Yularını çıkardığı ve açlıktan ölmüşe benzeyen üç ata buğday yediren bir askerdi bu. Hayvanları gemilerinden tutuyordu. Fabris bir keklik balazı gibi ayağa kalktı, asker ürktü. Kahramanımızın gözünden kaçmadı bu ve bir an hafif süvari rolü oynama zevkine kapıldı. Bu atlardan biri benim, anlıyor musun diye haykırdı. Ama onu buraya kadar getirme zahmetine katlandığın için sana 5 frank vereceğim. Asker, sen benimle dalga mı geçiyorsun dedi. Fabris 6 adım öteden adama nişan aldı. Atı bırak, yoksa ateş ederim. Askerin tüfeği de çaprazlama omzunda asılıydı. Silahını eline almak için omzunu şöyle bir oynattı. Fabris adamın üzerine koşarak, ''En küçük bir harekette bulunursan öldüğün gündür.'' diye haykırdı. Asker hiç kimseciklerin bulunmadığı ana yola üzüntüyle bir göz attıktan sonra utanarak, ''Pekala, öyle olsun. 5 frangı verin, atlardan birini alın.'' dedi. Fabris sol eliyle tüfeğini havada tutarken sağ eliyle de adama 3 tane 5 frank fırlattı. ''İn aşağı, yoksa gebertirim. Siyah atın gemini vur ve öbür ikisiyle gidebildiğin kadar uzağa git. Kıpırdarsan beynini dağıtırım.'' Asker homurdanarak söylenenleri yaptı. Fabris ata yaklaşıp ağır ağır uzaklaşan askerden gözünü ayırmaksızın yuları sol koluna geçirdi. Fabris askerin 50 adım kadar öteye gittiğini görünce çevik bir hareketle atın sırtına atladı. Hayvana henüz binmişti ki sağ ayağıyla üzengiyi araştırırken çok yakından bir kurşunun ıslığını işitti. Asker üzerine ateş ediyordu. Öfkeden adeta çılgına dönen Fabris 4 nala askerin üzerine doğru atıldı. Bir iki bacaklarının bütün gücüyle kaçmaya koyuldu. Az sonra da Fabris onun atlarından birinin sırtına atlayıp çala kamçı uzaklaştığını gördü. Güzel, işte artık iyice uzaklaştı diye düşündü. Satın aldığı at şahane bir hayvandı ama açlıktan ölürmüş gibi bir hali vardı. Fabris ana yola çıktı. Orada hala tek bir canlı yaratık bile yoktu. Yolu açtı, atını tırısa geçirerek sol yakadaki küçük toprak büklümüne yöneldi. Orada kantinci kadını bulacağını umuyordu. Ne var ki küçük bayırın tepesine ulaşınca birazcık uzak bir mesafede birkaç askerden başka şey göremedi. İçini çekerek artık bir daha onu hiç göremeyeceğim galiba dedi. Mert ve iyi yürekli kadın. Ta uzakta yolun solunda gözüne ilişen bir çiftliğe ulaştı. Attan inmeden ve önceden parasını vererek zavallı hayvana yulaf getirtti. Hayvancık o kadar acıkmıştı ki yemliği ısırıyordu. Bir saat sonra Fabris hep kantinci kadını ya da en azından onbaşı Aubrey'i bulma umuduyla ana yolda ilerliyordu. Hep dümdüz gidip dört bir yana bakarak bataklık bir ırmağa ulaştı. Üzerinde tahtadan epeyce dar bir köprü vardı. Köprüye gelmeden önce yolun sağında Cheval Blanc, beyaz at adını taşıyan tek bir ev bulunuyordu. Fabris içinden şurada yemek yerim diye geçirdi. Köprünün başında kolu sargı beziyle boynuna asılmış bir süvari subayı bulunuyordu. At üstündeydi ve çok üzgün bir hali vardı. Subayın 10 adım ötesinde ayakta 3 süvari eride pipolarını dolduruyorlardı. Fabris, atımı benim satın aldığımdan daha da ucuza kapatmak istermiş gibi bir halleri var bu adamların diye düşündü. Yaralı subayla 3 yaya ona bakıyorlardı ve adeta onu beklermişe benziyorlardı. Şu köprüden hiç geçmemeliydim. Irmağın sağ yakasını izleyip dümdüz gitmeliydim. Sıkıntıdan sıyrılıp çıkmak için kantinci kadının öğütlediği yolu tutmuş olurdum o zaman. Evet ama kaçmaya kalkışırsam yarın bundan çok utanırım. Zaten atımın sağlam bacakları var. Besbelli subayınki yorgundur. Beni attan indirmeye kalkışırsa 4 nala kaçarım diye düşüncelerini sürdürdü kahramanımız. Fabris bir yandan aklından bunları geçirirken bir yandan da atını toparlamıştı ve olabildiğince küçük adımlarla ilerliyordu. Subay buyurgan bir sesle ona ''İlerleseniz de süvari'' diye haykırdı. Fabris birkaç adım ilerleyip durdu. ''Atımı almak mı istiyorsunuz?'' diye bağırdı. ''Asla. İlerleyin hele.'' Fabris subaya baktı. Adamın akpak bıyıkları vardı ve dünyanın en dürüst, en namuslu insanına benziyordu. Sol kolunu tutan sargı kan içindeydi. Sağ eli de kanlı bir beze sarılmıştı. Fabris içinden ''Atımın yularına yayalar atılacak.'' diye geçirdi. Ama yakından bakınca yayaların da yaralı olduklarını gördü. Albay apoletleri bulunan subay Fabris'e ''Şerefiniz adına'' dedi. ''Burada nöbete kalın ve göreceğiniz bütün dragon, avcı, hafif süvarilere Albay Le Baron'un şu gördüğünüz handa bulunduğunu ve gelip bana katılmalarını emrettiğimi söyleyin onlara.'' Yaralı albayın acıdan kıvranır gibi bir hali vardı. Daha ilk sözcüklerle kahramanımızın gönlünü fethetmişti. Sağduyuyla ona şu yanıtı verdi. ''Efendim, sözümü dinletebilmek için çok gencim. El yazımızla yazılmış bir emir gerekir.'' Albay uzun uzun ona bakarak ''Hakkı var'' dedi. ''Emri sen yaz Laroz. Senin bir sağ elin var.'' Laroz hiçbir şey söylemeksizin cebinden küçük bir defter çıkarıp birkaç satır yazdı. Bir sayfayı yırtarak Fabris'e verdi. Albay emri Fabris'e yinelerken 2 saat nöbet tuttuktan sonra pek haklı olarak nöbeti şu yanında bulunan yaralı 3 süvariden birine devredeceğini de ekledi. Bunları söyledikten sonra albay adamlarıyla birlikte hana girdi. Fabris onların yürüyüşünü seyrederek tahta köprünün üzerinde hiç kıpırdamadan duruyordu. O 3 kişinin üzgün ve suskun acısı onu pek etkilemişti. Büyülenmiş ilahlar sanırsınız diye düşündü. En sonunda katlanmış kağıdı açıp şu biçimde düzenlenmiş emri okudu. 14. birlikten 1. süvari tümeninin 2. Tugay komutanı, 6. dragondan Albay Le Baron, bütün süvari, dragon, avcı ve hafif süvarileri köprüyü asla geçmemeleri ve köprünün yanındaki genel karargahın bulunduğu Şeval Blanc Hanı'na gelip kendisine katılmalarını emreder. Sen köprüsü yanında genel karargahta 19 Haziran 1815. Sağ kolundan yaralı Albay Le Baron adına ve onun emriyle başçavuş Laroz. Fabris köprüde nöbet tutmaya başlayalı yarım saat kadar ya olmuş ya olmamıştı ki karşıdan gelen 3 yaya 6 da atlı avcı eri gördü. Onları albayın emrini bildirdi. Az sonra döneriz diyen bunlardan 4'ü atlarını 4 nala sürerek köprüden geçtiler. O sırada Fabris öbür 2 atlıyla konuşuyordu. Hararetlenen tartışma sırasında yaya olan 3 adam da köprüyü geçtiler. Orada kalan 2 atlıdan biri en sonunda emri bir kez daha görmek istedi ve ''Bunu arkadaşlarıma götüreceğim. Onlar da kesinlikle döneceklerdir. Onları ısrarla burada bekle.'' diyerek pusulayı alıp 4 nala gitti. Arkadaşı da onu izledi. Bütün bunlar göz açıp kapayıncaya kadar geçen o kısacık süre içinde olup bitti. Fena halde öfkelenen Fabris yaralı askerlerden birine seslendi. Adam Şeval Blanc'ın pencerelerinin birinden göründü. Fabris'in kolundaki şeritlerden başçavuş olduğunu anladığı bu asker hemen aşağı indi ve yanına yaklaşarak ''Çeksenize kılıcınızı'' diye bağırdı. ''Nöbettesiniz.'' Fabris itaat etti. Ardından da ''Emri alıp gittiler.'' dedi. Beriki üzüntülü bir halle ''Dünkü olaya öfkelendiler.'' diye sürdürdü. ''Benim tabancalardan birini size vereyim. Eğer yeniden emre karşı gelirlerse tabancayı havaya sıkın. Ben gelirim. Ya da albay kendisi görünür.'' Fabris emri alıp gittiklerini işitince başçavuşun şaşkınca bir hareketini çok iyi görmüştü ve yapılanın kendisine kişisel bir hakaret olduğunu anladı. Bir daha oyuna gelmeyeceğini kendi kendine ant içti. Elinde başçavuşun tabancası Fabris gururla yeniden nöbete geçmişti ki ansızın üzerine doğru gelen 7 hafif süvari gördü. Köprüyü tıkayacak biçimde duruyordu. Albayın emrini adamlara bildirdi. Berikilerin canı pek sıkılmışa benziyordu. İşlerinden en cüretli olanı geçmeye çalıştı. Fabrice bir gün önce kılıçla vurmayıp ucuyla dokunmak gerektiğini kendisine söyleyen can dostu kantinci kadının bilgece öğüdü uyarınca o kocaman dümdüz kılıcının ucunu indirdi, Emre karşı gelmek isteyen adama vuracakmış gibi yaptı. Hafif süvariler hep bir ağızdan, sanki dün yeterince öldürülmemişiz gibi bizi öldürmek istiyor bu zıp çıktı diye haykırdılar. Hepsi birden kılıçlarını çekip Fabrice'in üzerine atıldılar. Delikanlı öleceğini sandı. Ama başçavuşun deminki hayretini anımsayıp bir kez daha hor görülmek istemedi. Köprünün üzerinde bir yandan geri çekilirken bir yandan da hafif kılıç darbeleri indiriyordu. Bu kendisi için çok ağır, dümdüz, kocaman okkalı süvari kılıcını sallarken Fabrice öyle acayip bir surat takınıyordu ki hafif süvariler hemen karşılarındakinin ne tür bir insan olduğunu anlayıverdiler. Bunun üzerine onu yaralamaya değil de sadece sırtındaki giysiyi parçalamaya çalıştılar. Fabrice böylece kollarından 3-4 küçük kılıç darbesi aldı. Kendisi hep kantinci kadının öğütlerine bağlı kaldığından bütün gücüyle bir hayli kılıç sallıyordu. Ne yazık ki bu kılıç ucuyla vuruşlardan hafif süvarilerden birini elinden yaraladı. Böyle bir asker bozuntusu tarafından isabet aldığına son derece öfkelenen adam şiddetli bir darbeyle saldırınca Fabrice'in kalçasının yukarı kısmını yaraladı. Yaralanmasına neden olan da kahramanımızın atının savaştan kaçacak yerde bundan zevk alırmışa benzeyip saldırganların üzerine atılmasıydı. Saldırganlar Fabrice'in sol kolundan akan kanı görünce oyunu pek fazla ileri götürmüş olmaktan korktular. Onu köprünün sol yanındaki korkuluğa doğru iterek dört nala gittiler. Fabrice soluk alabilecek kadar bir an bulur bulmaz albayı uyarmak amacıyla havaya bir el tabanca sıktı. Kaçıp gidenlerle aynı alaydan dört atlı iki de yaya hafif süvari köprüye doğru geliyorlardı. Henüz 200 adım kadar yaklaşmışlardı ki tabanca patladı. Köprünün üzerinde olup bitenleri büyük bir dikkatle bakıyorlardı. Fabrice'in arkadaşlarına ateş ettiğini düşünerek dört atlı çala kamçı ve kılıçlarını çekerek Fabrice'in üzerine saldırdılar. Gerçek bir saldırıydı bu. Tabanca sesiyle uyarılan Albay Le Baron hanın kapısını açtı ve tam hafif süvariler dört nalı köprünün üzerine atıldıkları anda oraya koşup onlara durmalarını bizzat kendisi emretti. Atlılardan biri burada artık albay falan yok diye bağırıp atını sürdü. Fena halde öfkelenen albay onlara çıkışmayı yarıda keserek yaralı sağ eliyle binek taşının öbür yanından atın dizginini yakaladı. Hafif süvariye dur asker bozuntusu dedi. Seni tanıyorum. Sen yüzbaşı Henriye'nin birliğindensin. İyi ya öyleyse emri bizzat yüzbaşı versin bana. Yüzbaşı Henriye dün öldürüldü diye ekleyen asker sırıtarak da senin de canın cehenneme diye sürdürdü. Bu sözleri söyleyerek zorla köprüyü geçmek isterken yaşlı albayı itti. O da arka üstü düşüp köprünün taşları üzerine oturuverdi. Köprünün üstünde iki adım uzakta bulunan ama yüzü handan yana dönük olan Fabrice atını sürdü. O sırada saldırganın atının göğsü hala dizgini elinden bırakmayan albayı yere fırlattı. Öfkeden adeta köpüren Fabrice hafif süvariye şiddetli bir kılıç darbesi indirdi. Bereket versin ki albayın tuttuğu dizginle yere doğru çekildiğini hisseden süvarinin atı bir yan hareket yaptı. Böylece Fabrice'in ağır süvari kılıcının uzun demiri adamın yeleği boyunca kaydı ve bütünüyle gözlerin önünden geçti. Öfkeden kuduran süvari döndü. Var gücüyle bir darbe indirdi. Kılıç Fabrice'in yenini yırtıp kolunda pek derin bir yara açtı. Kahramanımız yere düşmüştü. Atsız süvarilerden biri köprünün iki koruyucusunun yere yıkıldığını görünce fırsattan yararlanıp Fabrice'in atına atladı ve onu köprüde dört nala koşturarak hayvanı ele geçirmek istedi. Başçavuş handan koşarak gelirken albayın düştüğünü görmüştü. Onu ağır biçimde yaralandı sanıyordu. Hemen Fabrice'in atının peşinden koşup kılıcını hırsızın beline sapladı, beriki yere devrildi. Artık köprünün üzerine sadece başçavuşu gören hafif süvariler dört nala geçip çarçabuk kaçtılar. Askerlerden yaya olanı da tarlaların içine daldı. Başçavuş yaralılara yaklaştı. Fabrice ayağa kalkmıştı bile. Acısı hafifti ama çok kan yitiriyordu. Albay ağır ağır doğrulup kalktı. Düşme onu adeta sersemletmişti ama hiç yara almamıştı. Başçavuşa sadece elimdeki eski yara acıyor dedi. Başçavuşun yaraladığı hafif süvari ölüyordu. Albay canı cehenneme diye haykırdı. Sonra da başçavuşla koşup gelen öbür iki atlıya ama dedi. Siz boş yere tehlikeye attım şu delikanlı ile ilgilenin. Şu kudurmuşları durdurmaya çalışmak üzere köprüde kendim bekleyeceğim. Küçük delikanlıyı hana götürüp koluna pansuman yapın. Benim gömleklerimden birini alın. 5. Bölüm. Bütün bu serüven bir dakika bile sürmemişti. Fabrice'in yaraları önemli değildi. Albayın gömleğinden biçilen sargılarla kolunu sımsıkı bağladılar. Hanın ilk katında ona bir yatak hazırlamak istiyorlardı. Fabrice de başçavuşa, iyi ama ben burada birinci katta el bebek gül bebek nazlandırılırken ahıra kapatılan atım tek başına sıkılıp bir başka efendiyle gitmeye kalkarsa dedi. Başçavuş, bir acemi er için hiç de fena değil dedi. Sonra da Fabrice'i atının bağlı bulunduğu yemliğin içine taptaze mis gibi tertemiz samanların üzerine uzattılar. Ardından da Fabrice kendini pek halsiz hissettiğinden başçavuş ona bir çanak dolusu sıcak şarap getirdi. Oturup onunla bir süre sohbet etti. Bu söyleşinin içine katılan birkaç övgü sözcüğü kahramanımızın göklere uçmasına yetti de arttı bile. Fabrice ancak ertesi gün şafak sökerken uyandı. Atlar uzun uzun kişniyor, korkunç bir gürültü çıkarıyorlardı. Ahırın içine duman doluyordu. Önce Fabrice bütün o gürültüden hiçbir şey anlamadı. Nerede olduğunu bile bilmiyordu. En sonunda dumandan yarı boğulmuş bir haldeyken evin yandığını düşünebildi. Kaşla göz arasında atın sırtına binip kendini ahırdan dışarı attı. Başını kaldırdı, duman ahırın üzerindeki iki pencereden şiddetle dışarı fırlıyordu. Çatıda kıvrıla kıvrıla yükselen kapkara bir dumanla kaplanmıştı. O gece 100 kadar kaçak Cheval Blanc hanına gelmişlerdi. Hepsi bir ağızdan bağırıp küfürler ediyorlardı. Fabrice'in yanı başında görebildiği 5-6 tanesi zil zurna sarhoşa benziyordu. İçlerinden biri onu durdurmak istiyor ve avazı çıktığı kadar benim atımı nereye götürüyorsun diye bağırıyordu. Fabrice bir çeyrek fersah kadar uzaklaştıktan sonra başını çevirip arkasına baktı. Peşinden gelen giden yoktu. Ev alevler içindeydi. Fabrice tahta köprüyü tanıdı. Yarasını anımsadı. Sargı bezlerinin içine sıkıca sarılan bu sımsıcak kolunu hissetti. Peki şimdi yaşlı albaya ne olmuştu? Koluna pansuman yapılması için gömleğini vermişti. Kahramanımız o sabah eşi görülmemiş bir soğukkanlılıktaydı. Yitirdiği kan miktarı onu karakterinin bütün romantik bölümünden kurtarmıştı. İçinden sağa dön diye geçirdi ve çabucak sıvışalım. Köprünün altından geçtikten sonra yolun sağına doğru akan ırmağın kıyısını sakin sakin izlemeye koyuldu. İyi yürekli dostu kantinci kadının öğütlerini anımsıyordu. Fabrice içinden ne candan bir dost diye geçiriyordu, ne açık yürekli bir insan. Bir saat gittikten sonra Fabrice kendini pek halsiz hissetti. Aa, nedir bu, yoksa bayılacak mıyım nedir diye düşündü. Eğer bayılırsam atımı çalarlar. Hatta belki de giysilerimi çalarlar. Giysilerle birlikte de bütün hazinemi. Artık atını yönetecek gücü kalmamıştı. Dengesini korumaya çalıştığı sırada ana yolun kıyısında bir tarlayı belleyen bir köylü onun sapsarı yüzünü görünce yanına gelip Fabrice'e bir bardak bir aile ekmek ikram etti. Köylü ona sizi bu kadar beti benzi sararmış görünce büyük savaşın yaralılarından biri olduğunuzu düşündüm dedi. Hiçbir yardım bu kadar zamanında gelmemiştir. Fabrice Karaköy ekmeğini çiğnediği sırada karşıya bakarken gözleri acımaya başlıyordu. Biraz kendini toparlayınca teşekkür etti ve ben neredeyim diye sordu. Köylü de ona Zonders kasabasından 3 çeyrek fersah uzaklıkta bulunduğunu ve orada ona çok iyi bakacaklarını söyledi. Fabrice ne yaptığını pek bilemeden ve her adımda attan düşmemekten başka bir şey düşünemez bir halde o kasabaya ulaştı. Büyük bir kapının açık olduğunu gördü, içeri girdi. Burası Etril Hanı'ydı. Hemen evin hanımı olan çok şişman bir kadın koşup geldi. Acımayla titreyen bir sesle yardım istedi. İki genç kız Fabrice'in attan inmesine yardım ettiler. Fabrice ayağını yere basar basmaz tamamıyla bayıldı. Hemen bir cerrah çağırdılar. Delikanlıdan kan aldılar. O gün ve onu izleyen günlerde kendisine ne yaptıklarını pek anlamıyor, hemen hemen aralıksız uyuyordu. Kalçaya saplanan kılıç darbesi büyükçe bir irin torbası oluşturma tehlikesi gösteriyordu. Aklı bir parça başına geldiği zaman Fabrice atına özenle bakmalarını tembih ediyordu. Sık sık da iyi para vereceğini yineliyordu. Bu da hanın iyi yürekli sahibesiyle iki kızını gücendiriyordu. Tam 15 günden beri paşalar gibi bakılıyordu. Artık yavaş yavaş aklını toparlamaya başlıyordu ki bir akşam hanın sahibi hanımların oldukça sıkıntılı bir halde bulundukları gözüne çarptı. Az sonra odasına bir Alman subayı girdi. Ona yanıt vermek için anlamadığı bir dil kullanıyorlardı ama kendisinden söz ettiklerini fark etti. Uyurmuş gibi yaptı. Bir süre sonra subayın gitmiş olabileceğini düşünerek ev sahiplerini çağırdı. Bu subay beni bir listeye yazıp tutsak etmeye geldi değil mi diye sordu. Hancı kadın gözleri yaşararak olayı doğruladı. Pekala öyleyse. Asker ceketimin içinde para var diye haykıran Fabrice yatağından doğrulup kalktı. Bana hemen kent soylu giysileri satın alın. Hemen bu gece atıma atlayıp giderim. Daha önce de bir kez tam sokağın ortasında ölüp yıkılacağım anda beni evinize kabul ederek canımı kurtardınız. Anneme kavuşma olanaklarını bana sağlayarak beni bir kez daha kurtarın. O anda hancı kadının kızları hüngür hüngür ağlamaya başladılar. Fabrice için ödleri patlıyordu. Fransızcayı da çok az anladıklarından yatağına yaklaşıp ona sorular yöneltmeye başladılar. Anneleriyle Flaman dilinde tartıştılar ama her an duygulu gözlerini kahramanımıza çeviriyorlardı. Fabrice kendi kaçışının onları ağır biçimde tehlikeye atabileceğini ama hanımların pekala bunu göze almaya razı olduklarını anlar gibi oldu. Ellerini kavuşturarak coşkuyla onlara teşekkür etti. Oralı bir Yahudi bir takım elbise sağladı ama akşam saat 10 sularında adam giysiyi getirdiğinde o küçük hanımlar bunu Fabrice'in asker ceketiyle karşılaştırınca giysiyi iyice daraltmak gerektiğini kabul ettiler. Hiç vakit yitirmeden işe koyuldular. Kaybedecek zaman yoktu. Fabrice giysilerinin içine gizlenmiş birkaç altını gösterip ev sahibelerinden bunları yeni satın alınan giysinin içine dikmelerini rica etti. Giysilerle birlikte ona bir çifte yepyeni çizme getirmişlerdi. Fabrice bu iyi yürekli kızlara süvar çizmelerini belirttiği yerden kesip küçük elmasları yeni çizmelerin astlarının içine dikmelerini rica etmekten de asla duraksamadı. Kan yitirişinin ve bunun sonucu ortaya çıkan güçsüzlüğün garip bir etkisiyle Fabrice Fransızcayı hemen hemen tamamıyla unutmuştu. Flamancayı bir taşra ağzıyla konuşan ev sahibeleriyle İtalyanca konuşuyordu. Böylece hemen hemen sadece işaretlerle anlaşıyorlardı. Aslında hiç mi hiç çıkar gözetmeyen genç kızların elmasları görünce ona olan hayranlıkları artık sınır tanımaz hale geldi. Onu kılık değiştirmiş bir prens sandılar. En küçükleri ve en safı olan Aniken teklifsizce sarılıp Fabrice'i öptü. Fabrice de onları pek sevimli buluyordu. Gece yarısına doğru çıkacağı yolculuk nedeniyle cerrah kendisine bir parça şarap içme izni verince neredeyse artık hiç gitmek istemez olmuştu. Nerede buradan daha rahat olabilirim ki diye geçiriyordu aklından. Bununla birlikte sabah saat 2 sularında giyindi. Tam odasından çıkacağı anda iyi yürekli hancı kadın ona atının birkaç saat önce evi gözden geçirmeye gelen subay tarafından götürüldüğünü bildirdi. Bir küfür savuran Fabrice, "Alçak herif!" diye haykırdı. "Bir yaralıya yapılır mı bu?"